Merhaba, ben Yusuf. 9R3 podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Carl Benedict Frey'in How Progress Ends adlı kitabı. Teknoloji tarihi, ekonomik tarih ve siyaset iktisadı arasında kurduğu bağlantıyla ilerlemenin neden her zaman şreklilik göstermediğini taktiyen analitik bir kalımadır. Princeton University Press tarafından yayımlanan bu kitap, yenilicinin tek başına refah üretmediğini, asıl belirleyici unsurun kurumların ve siyasal düzenin teknolojik değinime nasıl uyum sağladığını olduğunu savunur. Yazar, yaklaşık 1000 yıllık tarihsel bir serve içinde Hint, Avrupa, Britanya, Japonya, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi örnekleri inceler. Ama sanayi devriminden yapay zeka sanayileşmesine alan geni bir çizgide bazı toplumların neden atılım yaparken bazılarının neden durakladığını açıklamaktır. Ezir, özellikle girişimcilik ile bürokrasi, keyif ile ölçekleme, merkeziyet ile yerindelik arasındaki gerilimi anlamak isteyen okurlara yöneliktir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. Elek olarak, lerleme doğrudan gelen bir durum değil, tarihsel olarak kırılgan bir süreçtir. Kitabın en temel iddiası. Ekonomik ve teknolojik ilerlemenin insanlık tarihi boyunca doğal ve kesintisiz bir çizgi izlemediğidir. Frey, uzun süreli duraklamaların istisna değil, tarihsel norm olduğunu göstererek ilerleme fikrini karşı daha temkinli bir serşeve kurar. Bu yaklaşım, teknolojik yenilik ile toplumsal refah arasında otomatik bir bağ kuran yaygın varsayımı sorgular. Ona göre bir toplum yeni makineler, yeni üretim biçimleri veya yeni dijital araçlar geliştirebilir. Fakat bu gelişmelerin geniş kitlelere yayılması için uygun siyasal ve kurumsal koyular gerekir. Kitap bu yüzden teknoloji tarihini yalnızca yıkatlar üzerinden değil, yıkatların nasıl benimsendiği, kimler tarafından kontrol edildiği ve hangi kurumlarla desteklendiği üzerinden okur. Bu bakış açısı, ilerlemenin kendiliğinden değil, dikkatle kurulmu bir toplumsal düzenin sonucu olduğunu vurgular. Böylece yapay zeka gibi yeni teknolojiler için deyimser ama temkinli bir değerlendirme zemini oluşturur. İkinci olarak, yeniliği doğuran ortam ile onu büyüten kurum aynı ey değildir. Frey'in ana kavramsal serşevesi, keyif ve ölçekleme arasındaki ayrımdır. Desentralizasyon, yani yerinden karar alma ve rekabet, yeni fikirlerin ortaya çıkması için elverili bir ortam yaratır. Buna karşılık bürokrasi, standardizasyon ve koordinasyon sayesinde bağrılı yeniliklerin yayılmasını sağlar. Kitap, bu iki unsurdan birinin tek başına yeterli olmadığını, hatta yangın ayağımada baskın hale gelirse ilerlemeyi yavaşlatabileceğini savunur. Naneyn, çok merkezilemi bir yapı, riskli ama üretken deneyleri bozabilir. Anırı parçalanma bir sistem ise iyi fikirleri ülke sapında kurumsallaştıramayabilir. Bu nedenle ilerleme, belli bir tarihsel anda hangi kurum türünün daha uygun olduğunu doğru tespit etmeyi gerektirir. Frey'in yaklaşımı, kurumları sabit değil, teknolojik dönüşüme göre yeniden dengelenmesi gereken aralar olarak ele alır. Bu da kitabın yalnız tarih anlatısı değil, aynı zamanda kurumsal tasarım üzerine bir dönme biçimi sunmasını sağlar. Bunç olarak Song Çin, Hollanda ve Victoria Britanyası, teknik üstünlüğün tek başına yetmediğini gösterir. Kitap, farklı dönemlerinin örnekler üzerinden ilerlemenin nasıl tıkandığını somutlandırır. Song Qin, erken dönem teknolojik yaratıcılığına rağmen siyas ve kurumsal katılık nedeniyle uzun vadede ivmesini koruyamaz. Hollanda Cumhuriyeti, ticari dinamizmiyle öne çıksa da ölçek büyütme ve jeopolitik baskılar karşısında sınırlara takılır. Victoria Britanyası ise sanayi devriminin simgesi olmasına rağmen, rekabetçi yapısının sonraki amalarda yeni güç merkezleri karşısında zayıflamaya başladığını gösterir. Bu örneklerin ortak noktası, teknolojik yetkinliğin tek başına sürekli üstünlük sağlamamasıdır. Frey, tarihsel liderliğin soğuk zaman kurumların esnekliğine, elitlerin yeni girişimlere izin verip vermemesine ve ekonomik yapının yenilikleri yayabilecek kapasiteye bağlı olduğunu öne sürer. Böylece okuyucu, teknolojik liderliğin sabit bir ulusal özellik değil, geçici ve koyulu bir durum olduğunu görür. Bu da özellikle günümüz büyük ekonomileri için önemli bir uyarıdır. Dördüncü olarak Sovyet deneyimi. Devlet kapasitesinin yenilikle nasıl birleşip sonra tükenebileceğini anlatır. Frey, planlı ekonomilerin ilk amada hızlı sonuçlar üretebildiğini. Fakat zamanla bürokratik katılık nedeniyle yenilik, üretme gücün kaybedebildiğini savunur. Sovyetler Birliği bu açıdan kilit bir örnektir. Devlet kaynaklarının yoğun biçimde seferber edilmesi, belirli alanlarda hızlı atılımlar sağlayabilir. Fakat aynı merkez yapı, girişimci denemeleri, yerel bilgiyi ve bağımsız rekabeti bastırdığında sistem kendini yenileyemez hale gelir. Kitap bu durumu yalnızca siyasi otoriterlik meselesi olarak değil, kurumsal uyum sorunu olarak da ele alır. Yani mesele sadece kimin yönettiği değil, yönetim biçiminin teknolojik değişime ne kadar açık olduğudur, bu çerçevede bürokrasinin ilevi de inkar edilmez. Sorun, bürokrasinin ölçekleme aracı olmaktan çıkıp, yeniliğin önünde bir kilit haline gelmesidir. Frey'in Sovyet örneğini kullanma nedeni, kısa vadeli bağrı ile uzun vadeli sürdürülebilir, büyüme arasındaki farkı açıkça göstermektir. Bu, devlet müdahalesine dair basit olumlamaları da basit reddiyeleri de an daha nüanslı bir analiz sunar. Son olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin işin asıl sorun, kurumları yeni teknolojiye göre yeniden kurmaktır. Kitabın gençil önemi. Yalnızca Gemini açıklamasından değil, bugünün büyüklerine dair doğrudan uyarılar isermesinden gelir. Frey, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in teknoloji alanındaki üstünlük arayınını kurumsal yapılarının sınırları üzerinden değerlendirir. ABD Anantelling Animation Soich ve Yelek firmaların rekabeti zayıflatması yeni girişimlerin önünü kesebilir. Çin'de ise siyasal merkezilemenin artması, yerel denemeleri ve bağımsız keyifleri sınırlayabilir. Bu nedenle kitabın verdiği mesaj, daha fazla teknoloji üretmenin tek başına yeterli olmadığıdır. Nemli olan, yeniliği doğru ören rekabetçi ortamla onu toplumsal ölçekte uygulayan idar, kapasiteyi birlikte kuruyabilmektir. Bu yaklanım, yapay zekanın da büyüm, verimlilik ve goh dengeleri hakkında düşünen okurlar için golü bir çerçeve sunar. Kitap geleceği tahmin etmekten çok, geleceğin hangi kurumsal tercihlerle cekilleneceğini anlamaya salınır. Böylese hem politika yapıcılar hem de iletme liderleri işin tarihsel dersleri güncel kararlarla ilişkilendirir. Sonuç olarak How Progress Ends, iktisat tarihi, teknoloji politikası, inovasyon solumaları ve kamu yönetimiyle ilgilenen herkes için dikkat çekici bir kitaptır. Sırlıkla ilerlemenin neden her toplumda aynı hızla ve aynı yönde ilerlemediğini anlamak isteyen okurlar işin gülme bir serbe sunar. Kitabı değerli kılan yey. Teknoloji yalnızca mühendislik ya da pazar banası olarak bakmaması, onu kurumsal düzen, siyasal güç ve tarihsel bağlamla birlikte ele almasıdır. Bu yönüyle kitap, geleceğe dair hızlı tahminlerden çok, uzun dönemli dinamikleri anlamaya yarayan bir analiz sunar. Benzer kitaplardan ayrıldığı nokta hem geni tarihsel kapsama sahip olması hem de keyif ile ölçekleme arasındaki dengeyi merkezine almasıdır. Frey, ilerlemeyi doğrusal bir zafer hikayesi olarak değil, sürekli yeniden kurulması gereken kırılgan bir süreç olarak okur. Bu nedenle eser yapay zeka. Sanayi politikası, rekabet ve devlet kapasitesi üzerine düşünen okurlar için yalnızca bilgilendirici değil, aynı zamanda dünsel olarak da uyarıcıdır. Destek olmak isterseniz, Carl Benedict Frey kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görünmek üzere.